Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 20. ayrım. 13. bölüm. Rourke'un şehir merkezindeki ofisi caddeden gökyüzüne doğru bir sütun gibi yükselen ve yine kendisine ait olan siyah şık kuledeydi. Bu parlak siyah yapı, turistlerin favori kartpostallarını ve hologram çerçevelerini süslüyordu. Binanın içi de dışı kadar şıktı. İnanılmaz güzel şekillendirilmiş bakımlı çiçek öbekleri, tropik ağaçlar, hareketli kocaman haritalar ve parlak çinilerle bezenmiş bir fon. Kuleyi işgal eden tüm işyerleri Rourke'un değildi ama dükkanlar, restoranlar ve güzellik salonları dahil çoğunda pay sahibiydi. Rourke'un ofisleri en üst kattaydı. Eve, özel asansörle çıkmasının daha kolay olduğunu düşündü. Rourke'un kabul salonuna hiç haber vermeden elindeki meteor büyüklüğündeki çiple girdi. Resepsiyon görevlisi Eve'e gülümsedi. Zeki ve deneyimli bir kadın olduğundan, Eve'in yüzündeki savaşa hazır ifadeyi gördükten sonra bile gülümsemesini bozmamıştı. Teğmen Dallas, sizi tekrar görmek çok hoş. Korkarım Rourke şu anda bir toplantıda ve kendisini rahatsız edemeyiz. Siz beklerken yapabileceği şu odada mı? Evet ama, Teğmen! Eve önünden hızla geçerken resepsiyon görevlisi de masasından fırladı. Lütfen gerçekten içeri gire. İzle ve gör. Gerçekten son derece önemli bir toplantıda. Görevli çekici yüzünü riske ederek kendini Eve'in önüne atmıştı. Eğer biraz beklerseniz, 10 dakika kadar, birazdan öğlen yemeği için bir ara verilecek zaten. Belki size bir kahve hazırlasam ya da biraz kurabiye. Eve biraz düşünceli bir tavırla ona baktı. İsmin nedir? Loreen Teğmen. Bak Loreen, kahve ya da kurabiye istemiyorum. Ama Rourke'a çok çabaladığını söyleyeceğim. Şimdi önümden çekil. Ama ben, Eve, gerçekten çok çabaladığını diye ekledikten sonra Loreen'e hafif bir omuz atarak kapıyı açtı. Rourke, arkasına yaslanmış halde masasına oturmuştu. Arkasındaki müthiş şehir manzarasının eşliğinde inanılmaz sakin, rahat ve tamamen kontrol kendi ellerindeymiş gibi gözüküyordu. Hepsi ciddi takım elbiselerinin içinde odada belli bir pozisyon dahilinde oturmuş ve kendisiyle konuşan 6 kişiyi nazik bir ilgiyle dinliyordu. Ama bakışları hızla açılan kapıya döndüğünde, Eve bu bakışlardaki şaşkınlığı gördü ve büyük bir tatmin duygusu hissetti. Rourke hemen kendini topladı. Bayanlar baylar, zarif ve rahat bir tavırla yerinden kalktı. Karım Teğmen Dallas. Eve, bunlar da Yeşil Uzay Tarım Alanı'nın temsilcileri, avukatları ve mali danışmanları. İdarecim Kero'yu tanıyorsun. Evet, selam. Nasıl gidiyor? Konuşmamız gerek. Bir saniyenizi istiyorum. Rourke kapıya doğru ilerledi, Eve'i sertçe kolundan tuttu ve dışarı doğru çekti. Loreen neredeyse kekeleyerek, ''Özür dilerim efendim'' diye konuşmaya çalıştı. ''Onu durduramadım.'' ''Endişelenme Loreen, kimse durduramaz, sorun yok. Sen masanın başına dön.'' ''Evet efendim, teşekkürler.'' Loreen, gözle görülür şekilde rahatlamıştı. Yanan bir binadan kaçan bir kadının kararlılığıyla onlardan uzaklaştı. ''Çok uygun bir zaman değil, Eve. O halde uygunsuz bir zamanda konuşman gerek benimle çünkü söyleyeceğim şeyler var ve onları hemen söyleyeceğim.'' Eve, Rourke'un arkasından odaya doğru baktı. Yoksa Yeşil Uzay Tarım Alanı'nın temsilcileri, avukatları, mali danışmanları ve sevgili idarecin Kero'nun önünde mi söylememi tercih edersin? Rourke, Eve'in konuşma tarzını ya da kendini düşürdüğü pozisyonu umursamıyordu. Eli hala Eve'in kolunun üzerinde, pek de belirsiz olmayan uyarı halinde duruyordu. Evde konuşuruz. Son zamanlarda pek konuşamıyoruz değil mi? Şimdi konuşacağız. Çenesini kaldırarak gözlerini ona dikti. Pek de belirsiz olmayan bir şekilde meydan okuyordu. Ve eğer güvenliği çağırıp beni dışarı attırmayı düşünecek olursan, seni uyduruk bir bahaneyle gözaltına alıp merkeze götürürüm. Aslına bakarsan çok hoş bir fikir bu. Ben zaman yarattım ve sen de yaratacaksın. Rourke karısının yüzünü inceledi. Eğer tek gördüğü öfke olsaydı kendi de öfkelenebilir ya da sadece göz ardı etmeye karar verebilirdi. Ama Eve'in yüzünde başka bir şeyler daha görüyordu. ''Bana 10 dakika daha ver, Kero.'' Eve, kolundaki elin şefkatle çekildiğini hissettiğinde içine bir rahatlama doldu. ''Karımı konferans odası C'ye alır mısın lütfen?'' ''Elbette, bu taraftan Teğmen. size kahve getirmemi ister misiniz? Lorraine'i korkuttuğumda da kahve ve kurabiye teklifi almıştım. Evie koridorlardan geçirirken Caro'nun yüzündeki nazik gülümseme silinmemişti. Ama gözleri muzipçe parlamaya başlamıştı. Pekala, ben o teklifi yerine getireceğim. Siz burada rahatınıza bakın lütfen. Caro, karşılarına çıkan çift kanatlı kapıyı açarak Evie çok şık döşenmiş, sıcak bir atmosferi, iki oturma grubu, ahşap bir barı ve muhteşem bir çatı katı manzarası olan odaya aldı. Daha önce gördüğüm konferans odalarına benzemiyor. Rahat bir ev ortamının ne kadar çok işi karlı bir şekilde sonlandırdığına inanamazsınız. Ne çeşit kuru pasta isterseniz Teğmen? Bilmiyorum ne varsa. O toplantının ne hakkında olduğunu bana söylemen mümkün mü? Elbette. Caro sakin bir tavırla barın arkasındaki otoaşçıyı programladı. Her ne kadar aksini iddia ediyor olsalar da yeşil uzay zor durumda. Uzay üssünün masrafları son 3 yıldır kârlarının üzerinde tutuyor. Üretim kaliteleri oldukça yüksek olmasına rağmen üretim seviyeleri düşük. Özellikle nakliye masrafları büyük bir gider payı oluşturuyor ve başlarını ağrıtıyor. Caro, üzerinden dumanlar tüten porselen bir kahve fincanını ve içinde ince kuru pasta dilimleri olan aynı takımdan porselen bir tabak hazırladı. Yani Rourke onlarla bir nakliyat anlaşması mı yapacak? Oldukça muhtemel. Sanıyorum akşamleyin size katılmadan önce bu anlaşmaya ek olarak üssün çoğunluk hissesini ve yeşil uzayı baştan sona yeniden yapılandıracak, kendi takımını da kabul ettirmiş olacak. Caro, adamlar çoğunluk hissesini satmak istiyorlar mı ki? Caro, elindeki tepsiyi masaya yerleştirirken, öyle bir talepleri olmadı dedi ama gün bitmeden olacak. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı Teğmen? Hayır, teşekkürler. Her zaman kazanır mı böyle? Caro'nun gülümsemesinde en ufak bir eksilme olmadı. Gözlerini bile kırpmadan, elbette dedi. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen hemen Lorraine'i arayın. Caro kapıya doğru ilerledi, sonra tekrar Eve döndü. Gülümsemesi biraz solmuştu. Onu şaşırttınız Teğmen, bu başarılması çok kolay bir şey değil. Caro odadan çıkarak kapıyı kapatırken Eve, evet diye mırıldandı. Daha hiçbir şey görmedin ama. Eve heyecanlı ve gergindi. Lanet kuru pastalar umurunda değildi. Ama biraz şeker takviyesinin fena olmayacağını düşünerek ağzına bir tane attı ve sonra bir tane daha yuttu. Rourke kapıyı açtığında Eve parmağında kalan pasta parçalarını yalıyordu. Rourke gözlerini ondan hiç ayırmadan kapıyı kapadı. Eve kızgın diye düşündü. Sadece şaşırmamış, epey de kızmış. Bu iyi. Dünyanın en zengin ve muhtemelen en amansız adamıyla uğraşırken kazanabileceğin her türlü avantaja ihtiyacın olur. Rourke, ''Vaktim biraz az, o yüzden hiç vakit kaybetmeden başlayalım.'' diye başladı. ''Eğer dün gece konusunda özür dilemem için buradaysan, özür dilemeyeceğim. Şimdi benimle konuşmak istediğin başka bir şey var mı? Çünkü dışarıda beni bekleyen insanlar var.'' Eve, ''Demek işleri böyle yürütüyorsun.'' diye düşündü. Tüm o anlaşmalar, dönüp duran çarklar, buz gibi bir tavırla çizgini çek ve gözdağı ver. Rourke yaptığı şeyde çok iyiydi. Ama hala hapiste cezasını çekip de Eve Dallas'ın sorgulamada tam bir şirret olduğuna şahitlik edebilecek bir sürü suçlu vardı. O konuya geleceğiz ama şahsen benim de vaktim epey sıkışık olduğundan baştan başlayıp düzgünce devam edeceğiz. Riker'ı görmeye gitmek benim işimin gereğiydi ve bu konuda özür dilemeyeceğim. Rourke hafifçe başını eğdi. Adım adım yani. Pekala. Sana bu konudan bahsedecek miydim bilmiyorum. Ama sanırım kaynatabileceğimden emin olsam hiç bahsetmezdim. Üstelik gorillerini arkamdan gönderdiğini de söylemeyecektim çünkü kendilerini halletmiştim. Rourke, midesinden yükselmeye başlayan öfkenin boğazına kadar çıktığını hissediyordu ama bir şey söylemedi. Bara doğru ilerleyerek kendine de bir kahve hazırladı. İşin konusunda bir itirazım yok Teğmen. Ama buradaki konu Riker ve benim bir dönem bağlantılı olmamız. Giderken bunu biliyordun, bunu konuşmuştuk. Doğru, tamamen doğru. Ve hatırladığım kadarıyla sana onunla bir görüşme ayarlayacağımı söylemiştim. Hemen harekete geçeceğini, hazırlıksız şekilde onunla görüşmeye gideceğini söylememiştin. Konu işim olduğunda sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Yalnızca işimi yapmak zorundayım. ve hazırlıksız da değildim. Onunla 5 dakika geçirdikten sonra en büyük isteğinin seni alt etmek olduğunu da anladım. Beni kullanarak bunu yapmasını sağlamak, ona gümüş tepside sunacağım bir şey olamazdı. Rourke her ne kadar elindeki porseleni duvara çarpmak istiyorsa da, üzerindeki şık deseni inceliyor gibi gözüküyordu. Ben kendimi koruyabilecek durumdayım. Evet, ben de. Ne olmuş yani? Sen bana brokoli pazarını köşeye sıkıştırma planlarından bahsettin mi? Rourke hafif bir şaşkınlıkla ona baktı. Anlayamadım. Ah Tanrım! Eve, onun bu resmi, ukala tonu kullanmasından nefret ediyordu. Yetişkin birinin bir geri zekalıyla ya da çocukla konuşması gibiydi ve Rourke bunu bilerek yapıyordu. Yeşil uzay tayfasıyla yapacağın şu anlaşma, bana bahsettiğini hatırlamıyorum. Neden bahsedeyim ki? Taze yiyecek pazarına karşı ani bir ilgin mi gelişti? Büyük bir anlaşma bu. Senin işin bu. Sen bana kendi işin konusunda danışmadın. Ben de sana danışmak zorunda değilim. Tamamen farklı şeylerden bahsediyorsun. Nasıl bir fark olduğunu göremiyorum. Yeşil uzay temsilcilerinin benim kafama ödül koyma ihtimalleri pek yok. Çalışma usullerine bakacak olursak aslında böyle bir şey yapmak isteyebilirler. Evet, cidden. Ama diğer taraftan, suçlu insanlarla uğraşmam işime dahil. Bir polisle evlendin sen. Bununla yaşa. Yaşıyorum zaten. Ama bu konu farklı. Riker benim kellemin peşinde. Seninkini de alması sadece bir söze bakar. Ah, o kadarını anladık zaten. Çiçekleri gördüğüm anda anladım onu. Neden o kadar panikledim sanıyorsun? Eve, bara doğru yürüyerek ellerini üzerine çarptı. Panikledim, tamam mı? Ve bunu kabul etmek bile hoşuma gitmiyor. Kartı okuduğumda çok rahatsız oldum. Sonra birden yapabileceklerin aklıma geldi. Neler yapabileceğin balyoz gibi kafama indi. Onun senin yapmanı umut ettiği şeyler aklıma geldi ve tek istediğim o çiçeklerden kurtulmak oldu. Onlar ortadan kaybolursa, onları görmez ya da onları bilmezsen daha iyi olur diye düşündüm. Belki düşünmüyordum bile, sadece tepki veriyordum. Senin için korkuyordum. Neden buna izin yok? Rourke'un buna verebileceği bir cevabı yoktu. Kahve fincanını hafifçe kenara çekerek düşüncelerini bir düzene sokmaya çalıştı. Bana yalan söyledin. Biliyorum ve üzgün olduğumu söyledim. Özür diledim. Ama aynı şeyi yine yapardım. Kendime hakim olamazdım. Böyle olması sevgili penisine bir darbe indiriyorsa da umurumda değil. Rourke öfke ve keyif arasında kalmış halde ona baka kaldı. Yani şimdi bunun gerçekten benim egomla ilgili olduğunu mu söylüyorsun? Bir erkeksin değil mi? Yaptığım şeyin egonu zedelediği gayet yetkin otoritelerce onaylandı. Güya yaptığım şeyin bir adamı kasıklarından tekmelemekten farkı yokmuş. Rourke aldatıcı tatlılıkta bir ses tonuyla, ''Bu otoriteler kim oluyor acaba?'' diye sordu. Mavis'le konuştum. Rourke'un gözündeki ışıltıyı görünce gözlerini kıstı. Söyledikleri gayet mantıklıydı. Mira da ona katılıyor. Sen beni buz gibi tavırlarla dışladığında gidip birileriyle konuşma hakkım vardı. Rourke bir an duyduklarını düşünüp sindirmek istedi. Cama doğru yürüyerek mantığı öfkesinin önüne geçene kadar dışarı baktı. Pekala, gidip arkadaşlarınla konuşma hakkın vardı. Ama konunun benim egomla ilgili olup olmaması değil tartıştığımız Eve. Sen bana güvenmedin. Yanılıyorsun. Eğer egosuna aldığı tekme onu böyle düşündürmeye başladıysa Eve'in bunu düzeltmesi gerekiyordu. Tamamen yanılıyorsun. Ben hayatımda kimseye sana güvendiğim gibi güvenmedim. Bana bir daha sırtını dönme. Lanet olsun. Yapma şunu. Rourke arkasını döndüğünde Eve ona biraz daha yaklaştı. Korkmuştum. Ve korku karşısında ne yapacağımı çok iyi bilmiyorum. Genelde beni ele geçirmesine izin vermiyorum ama bir şey yapamadım işte. Ben hatalı değildim ama sen de hatalı değildin. İkimiz de farklı seviyelerde haklıydık. Bu inanılmaz ve doğru bir analiz. Dün geceki manzarayla karşılaşmadan önce benim de tek başıma ulaştığım nokta buydu. Rourke tamamen yüz yüze gelene kadar ona doğru ilerlemişti. Sonra gelip o manzarayla karşılaşıyorum. Gerçekten kasıklarıma iki tekme yiyip, bir de emredildiğinde oturan bir köpek yavrusu gibi uysal davranmamı mı bekliyordun Eve? Başka bir zaman olsa Eve gözünün önüne gelen bu görüntüye gülerdi. Önündeki adam hiçbir zaman uysal olamazdı. İstediği zaman istediği gibi davranır ve sonuçlarını da gerektiği gibi karşılardı. İş konuşuyorduk. Rourke güçlü ve sert parmaklarıyla Eve'in çenesini tuttu. Bana hakaret ediyorsun. Ama öyle başladı. O noktaya nasıl ulaştı bilmiyorum. Webster'ın elinde bir bilgi vardı. Bana aktardığı için kıçını kızartabilecek kadar gizli bir bilgi. Onu tartışıyorduk. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Tanrım, sanırım içine gerçekten bir ruh filan girdi. Rourke, evet diye mırıldandı. Bilmediğini görebiliyorum. Eve, bazen hoşuna gidecek, bazen de onu öfkelendirecek kadar kendi çekiciliğinden habersizdi. Eve, beni bir an hazırlıksız yakaladı diye devam ediyordu. Ama yine de onunla baş edebilirdim. Sonra bir baktım ki odaya dalmışsın. Ben ne olduğunu bile anlamadan bir kemik için kavga eden iki köpek gibi birbirinizin üzerine atladınız. Bir de hakaretten bahsediyorsun. Bana silahını çektin. Rourke o görüntüyü kafasından atamıyordu. Atıp atamayacağından da emin değildi. Evet, doğru. Eve onun elini iterek çenesinden çekti. Birbirinin gözünü patlatmaya çalışan iki deli adamın arasına kendimi atacak kadar aptal mı olmalıydım sence? Ayrıca sersemleticiyi ayarlamıştım. Ah, evet ya, neden hala mızmızlanıyorum ki? Sersemleticideymiş. Rourke kendini tutamayarak güldü. Tanrı aşkına Eve, zaten sana ateş etmezdim. Yani muhtemelen ve eğer etseydim de gerçekten çok üzülürdüm. Eve gülümsemeye çalıştı ve Rourke'un da hafifçe gülümsediğini gördü. Bu hareket içindekilerin kalanını da anlatmaya karar vermesini sağladı. Sonra orada terli, darmadağın ve deli gibi öfkeli bir şekilde dikildin. Ve Tanrım çok seksiydin. Üzerine atlayıp seni ısırmak, tam şuradan ısırmak istedim. Eve parmağını Rourke'un boynunda gezdirdi. Yani pek beklediğim hisler değildi. Ben neler hissettiğimi yoluna koymaya, anlam vermeye çalışırken beni duvara yapıştırdın. Silah doğrultmadım en azından sana. Peki neden sabah yatakta değildin? Neden buraya geldiğimden beri sadece iki kez dokundun bana? Dün gece olanlarla ilgili özür dilemeyeceğimi söylemiştim. Dilemeyeceğim. Dileyemem. Yine de Rourke ona doğru uzanarak eliyle saçlarını okşadı. Sana seçenek bırakmadım Eve. Eve'in sözünü kesmesine fırsat vermeden devam etti. Evet öyle. Fiziksel olarak olmasa bile en azından duygusal olarak ve bilerek yaptım bunu. Bu yüzden dün geceden beri kötü şeyler geliyor aklıma. Sana çocukluğunu hatırlatmış olabileceğime dair kötü şeyler hissediyorum. Çocukluğum mu? Eve, yüzündeki anlamaya çalışan ifadenin Rourke'un nasıl rahatlattığını tahmin edemezdi. Rourke'un içindeki öfkeli ve gergin her düğümü nasıl gevşettiğini bilemezdi. Babanı Eve, şimdi Eve'in kafa karışıklığı şoka dönüşmüştü. Hayır! Tanrım nasıl böyle düşünürsün? Ben seni istedim. Seni istediğimi biliyorsun. Bizim aramızda olan ve öbürünü hatırlatan hiçbir şey... Eve'in gözünün önüne korkunç görüntüler geliyordu ama onlarla yüzleşmek zorundaydı. Öbür olanlarda aşk, tutku ya da ihtiyaca dair bir şey yoktu. Bana tecavüz etti çünkü yapabiliyordu. Bir çocuğa, kendi çocuğuna tecavüz etti çünkü o bir canavardı. Senin yanında olduğumda beni asla incitemez. Seni incitmesine de izin verme. Üzgün olduğumu söylemeyeceğim. Rourke Eve'in yüzünü okşamaya başladı. Bu doğru olmaz çünkü ama seni sevdiğimi söyleyebilirim ve hayatımdaki en büyük doğru bu. Eve kendine çekerek kollarının arasına aldı. Eve yüzünü onun omzuna yaslayarak bir süre öyle kaldı. Kendimi öyle kötü hissettim ki. Ben de öyle. Rourke dudaklarını karısının saçlarında gezdirirken dünyanın tekrar dengeye oturduğunu hissetti. Seni çok özledim Eve. İşimin aramızdakileri berbat etmesine izin vermeyeceğim. İşin yapmıyor bunu zaten. Kendimiz beceriyoruz. Rourke onu hafifçe geri çekerek dudaklarından öptü. Ama aramızdaki ateşi canlı tutuyor en azından, değil mi? Eve derin bir nefes alarak geri çekildi. Geçti. Ne geçti? Birkaç gündür başımda sürekli bir ağrı vardı. O geçti. Sanırım çektiğim baş ağrısı sendin. Sevgilim, bu söylediğin çok tatlı. Evet, tatlıyım, değil mi? Bu yeşil uzay anlaşmasını bozmadım değil mi? Yani sonuçta büyük resme baktığımızda birkaç yüz milyon doların pek o kadar da önemi yok. Rourke bunu biraz daha uzatmak isterdi ama Eve öyle dehşete düşmüş görünüyordu ki devam edemedi. Şaka yaptım, bir sorun yok. Espri anlayışını tekrar kazanmana sevindim. Her neyse, davamda epey ilginç gelişmeler oluyor. Yani eğer brokoli ile ilgili konuşacaklarımız bittiyse, daha sonra dava ile ilgili danışmak istediğim şeyler var sana. Sanırım brokoli ile ilgili söylenecek her şeyi söyledik. Güzel. Tekrar hamur kıvamına gelmiş olsak da bunu söylemek zor ama biraz yardımına ihtiyacım var. Senin tarzında bir yardım, dava ile ilgili. Teğmen, gerçekten günümü şenlendiriyorsun. Ben de öyle olacağını düşünüyordum. Eve'in iletişim cihazı titredi. Eve ekranı açtığında Whitney'in yardımcısının hemen kuleye gitmesini söyleyen talimatıyla karşılaştı. Anlaşıldı. Eve, cihazı kapadıktan sonra Rourke'a dönerek "Diğer round başlıyor," dedi. "Tüm paramı sana yatırıyorum." "Ben de." Parmaklarının ucunda yükselerek onu kendine çekerek sertçe öptü ve kapıya doğru yürümeye başladı. "Bu arada dostum, bana yeni bir abajur borçlusun." 20. ayrımın sonu. Sayfa 220. Devamı 21. ayrımda.